Ayrım 9.
İletişimin güçlü etkisinin başka türlü tanımlamak cesaretlendirici olacaktır ve tuzaklarının, yorumlamalardaki farklılıklar yanlış anlamalara yol açabilir, farkında olmalıyız. Böylece erken ev rehberliği aileyle ve görme engelli çocukla öyle bir iletişim kurmaya çalışır ki, bu iletişim yoluyla rehberlik merkezimiz aileye yaşamını sürdürmesine yarayacak bir görüş kazandırmaya çalışır. Aile büyümeyi sürdürecek ve bütünlüğünü koruyarak yeni bir duruma kendini uyarlayacak enerjiyi elde eder. Aile görme engelli çocukla ilgili olan gelişimsel görevleri de içeren tüm gelişimsel görevleri üstlenebilecek gücü kazanır. Aile üyelerinden her birinin kendine verdiği değere destek sağlanır. Aile, yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde düzeni yeniden kurabilir. Çocuğun gelişimine rehberlik edilmesi, aile ile kurulan iletişimin bir parçasıdır. 7. Sonuç. Görme engelli çocuğu olan bir aileye profesyonelce ev rehberliği yapmak isteyen ev rehberi, bir dost olarak farklı bir aile olmanın koşulları altında nasıl yaşayacaklarını öğrenmek gibi zor bir işi başarmalarına destek sağlayan biri olarak, aile üyeleriyle yan yana çaba göstermelidir. Erken ev rehberliği, ev rehberinin esnek ve yaratıcı bir tutum içinde olmasını gerektirir. Sosyal kuralları, değerleri ve standartları göz önünde tutarak aile gerçekliğinin düzeniyle bütünleşmesi, rehberlikte başarılı olmanın koşuludur. Bundan başka insanların neleri yapabileceklerine ve neleri yapamayacaklarına saygı göstermek de gereklidir. Bir meslektaşımın dediği gibi, aile yaşamının etkileyici, bazen de kafa karıştıran ve özel çaba göstermeyi gerektiren gerçekliğinde ev rehberi nazik, yüreklendirici, hoşgörülü bir ses, dinleyen ve karşı tarafın duygularını anlayan birinin sesi olmalı. Kendi uzmanlığına ve becerilerine dayanarak sözünü geçirebilmeli, yol gösterebilmeli ve bunu tekrar tekrar yapabilmelidir. Şunu bir kez daha yinelemek isterim. Yeni fikirler arayışımız uyarlamalara açıktır. Bu arayış dışa kapalı bir çerçeve içine hapsedilmiş değildir. Irmağın yatağını değiştirmek istiyorsanız onun ortasında dikilmeyin. İstediğinizi bu yoldan yapamazsınız. Bunun yerine ırmağın kıyısında durup suyun akışını izleyin ve onu yeni yatağına yöneltin. Tutulacak yol işte budur. Erikson. Bir kimseye herhangi bir şeyi öğretemezsiniz. Ancak onu kendi içinde keşfetmesine yardım edebilirsiniz. Galile. Erken ev rehberliği kuşku ve iyileştirmeye yer verir. Bu sözler görme engelli küçük çocuğu olan aileye destek sağlayan ev rehberinin işine ne kadar da uygun düşüyor. Az görmenin değerlendirilmesi. Lea Hivarinan. M.D. Finlandiya. Eğitsel maksatlar ve erken müdahale için görme gücünün değerlendirilmesi başlıca 3 alanı kapsar. 1. Görme azlığına ek olarak başka tür özürü olmayan okul çağındaki görme engelli çocukların görme gücünün değerlendirilmesi. 2. Görme azlığına ek olarak bir veya birkaç özürü daha olan okul çağındaki görme engelli çocuğun görme gücünün değerlendirilmesi. 3. Erken müdahale için okul öncesi çağdaki çocukların görme güçlerinin değerlendirilmesi. Erken müdahale için yapılacak görme gücü değerlendirilmesi son derecede önemli ise de, bu toplantıda okul çağındaki çocukların görme gücünün değerlendirilmesi üzerinde duracağız. Okul çağındaki çocukların görme gücünün değerlendirilmesi yoluyla yanıtlanması gereken temel sorular şunlardır. Çocuk, iletişim için, yönlenme ve bağımsız hareket edebilmek için, günlük yaşam etkinlikleri için, yakından görmeyi sürdürmeyi gerektiren işler için ne kadar görme gücüne sahiptir? Ağır görme kaybına uğramış çocuklar bakımından yanıtlanması gereken özgül bir soru daha vardır. Böyle bir çocuğun iletişimde kullanmaya yetecek kadar görme gücünün olup olmadığı sorusunun yanıtını bulmamız gerekir. Yapılan değerlendirme, çeşitli klinik testlerin sonuçlarına, bu testler sırasında gözlemlemeye ve değişik günlük etkinlikler sırasındaki gözlemlere dayandırılır. Görme duysal bir işlevse de onun kullanımı çeşitli motor işlevlere dayanır. Bundan dolayı klinik değerlendirme sırasında genellikle ilkin motor işlevleri, Daha sonra görme işlevleri değerlendirilir. Bulgularımızı çocuğun görme gücünü kullanmasıyla ilgili gözlemlerle tamamlarız. Gözlemler düzeni aşağıdaki sıralama tablosunda görülmektedir. Gözlemlerin sırası. Çocuk bir gözünü, iki gözünü kullanıyor. İki gözüyle bakıyor. Hangisi baskın? Alternatif kullanım? Nasıl? Uyumsama? Accommodation? Sabitleştirme? Sakades? İzleme? İçe dönme? Şaşılık? Kısıtlı oküler hareketlilik? Nistagmus? Ödünleyici baş duruşları? İlkin çocuğun bir gözünü mü yoksa her iki gözünü mü kullandığı araştırılacaktır. Çocuğun iki gözü de az çok görür durumdaysa, bakarken her ikisini birlikte mi yoksa alternatif olarak mı kullanıyor? Her iki gözünü de birlikte kullanıyorsa, görmede hangi göz baskındır? Çocuk gözlerini alternatif olarak kullanıyorsa, bazen bir gözü, bazen ötekini kullanmanın, başka deyişle alternatif kullanmanın tipi tanımlanmalıdır. Motor işlevler. İncelenecek motor işlevler şunlardır. Uyarlama, bakış sabitleştirme, sakades, çakıştırma, izleme, şaşılık ve nistagmus. Uyumsama, imgenin değişik uzaklıklarda net olmasını sağlayacak tarzda gözün odaklanmasıdır. Bu işlev bütün az gören çocuklarda normal gelişmez. Özellikle başka motor bozuklukları da olan çocuklarda bu işlevin gelişimi bozuk ve zayıftır. Serebral palsi, düzensiz veya zayıf uyumsama ile birlikte görülen hastalıklar arasında en çok rastlanan hastalıktır. Uyumsamanın normal gelişme göstermediği başka bir kalabalık çocuk grubu da Down sendromlu çocuklardır. Uyumsama ya dinamik retinoskopi ile ya da uzaktan ve yakından görme keskinliğinin ölçülmesi yoluyla ölçümlenebilir. Yakından görme keskinliği, uzaktan görme keskinliğinden daha zayıfsa ve okuma mercekleri kullanılarak iyileştirilebiliyorsa, o zaman yakından görme gücünün zayıf olmasının nedeni uyumsama yetersizliğidir. Bakış sabitleştirme, ilgilenilen bir nesneye bakabilmeyi anlatır ve normal gelişme gösteren bebeklerde erken gelişen bir motor işlevidir. Sabitleştirme, normalde görsel alanın merkezini kullanır. Buna foveal görme denir. Foveal görme hasara uğramışsa, bakış sabitleştirme, artık çocuğun görme alanının merkezi görevini üstlenmiş olan retina lokusuna dayanır. Bu lokusa tercih edilmiş retina lokusu PRL denir. Merkezsel görme yakın zamanda kaybedilmiş olup da görme merkezi rolünü üstlenecek olan lokus henüz tercih edilmemişse sabitleştirme bir lokustan başka bir lokusa yer değiştirir durur. Tercih edilmiş lokus aydınlık düzeyine veya okunacak metnin boyutuna göre değişebilir. Tercih edilmiş lokusun yerindeki değişim en iyi SLO, tarayıcı lazer oftalmoskopu ile gözlemlenebilir. SLO bize tercih edilmiş lokus değişiklikleri hakkında çok şey öğretmiştir. Bu olgu çocuk farklı boyutlardaki metinler üzerinde ya da değişik aydınlık düzeylerinde bakışını sabitleştirirken kör noktanın haritasını çıkartarak da ucuz yoldan incelenebilir. Sabitleştirme istikrarlı veya istikrarsız olabilir. Bazı durumlarda hiç sabitleştirme yoktur. Çocuğun bakışı ilgilendiği nesneler üzerinde durmaksızın gezinir. Bir sabitleştirme noktasından ötekine geçen hızlı göz hareketlerine sakatlar, sakades denir. Bu hareketler birden çok ilgi alanlarını bakışımızla tararken kullanılan hızlı göz hareketleridir. Okurken kullanılan temel motor işlev bunlardan oluşur. Bundan sakadik işlevler normal olmadığı zaman olağan okuma tekniklerini kullanarak okumada sorunlar çıkmasını bekleyebiliriz. İzleme, hareket etmekte olan bir nesneyi bakışımızla izlemek demektir. Bu işlev düzgün izleme hareketlerine dayanır ve normalde göz hareketlerinin baş hareketlerinden ayrıldığı birinci yaşta gelişirler. İçe döndürme, yakındaki nesnelere bakarken gözlerin içe doğru döndürülmesidir. Bu işlev yetersiz olabilir ve böyle durumlarda iki gözün imgelerini bir arada tutarak tek görmeyi sağlamak, başka deyişle iki gözümüz olmasına karşın bir tek resim yaratmak güçleşir. İçe döndürme işlevi yeterince kuvvetli değilse yakından görmede imgeler örtüşmeyeceği için çocuk çift görür. Okul çağındaki çocuklar rahatsız eden çift imgeli resmin imge analizine girmesini önlemeye yarayan bastırma mekanizmalarını geliştirmiş olabilecekleri gibi olmayabilirler de. Çocuk çift görmeyi önlemek için bir gözünü kapatmaya veya bir takım baş hareketleri yapmaya gereksinim duyabilir. Şaşılık az gören çocuklarda normal görme gücüne sahip çocuklarda olduğundan daha çoktur. Az gören çocuklardaki şaşılık da görme engelli olmayan çocuklardaki şaşılığın tedavisinde kullanılan yöntemlerle tedavi edilmelidir. Nistagmus, göz yuvarlarının yanlamasına veya aşağı yukarı sarkaç hareketine benzer bir tarzda irade dışı meydana gelen dönme hareketleridir. İki türü vardır. Biri genellikle oldukça yüksek merkezsel görme keskinliği ile birlikte bulunan hafif, kalıtsal motor nistagmustur. Öteki az görmenin yol açtığı duyusal nistagmustur. Çocuk çoğu kez başını belli bir durumda tuttuğu zaman nistagmus genişliğinin en düşük düzeyde olduğunu öğrenmiş bulunur. Başın anormal duruşu boyun yapılarında değişikliklere neden olabiliyorsa prizmalar kullanılması ve ameliyat düşünülebilir. Duyusal işlevler. Görme keskinliği, görme keskinliğinin ölçümü hakkındaki uluslararası tavsiyede tanımlanan satır görme keskinliği tabloları ile ölçülür. Bu tablolarda semboller arasındaki uzaklık, o satırdaki sembollerin genişliğine eşittir ve satırlar arasındaki uzaklıklar bir sonraki alt satırın yüksekliğine eşittir. Bu tür görme keskinliği testlerindeki semboller V örüntülüdür. Bazı test tablolarında birden çok alt satır grupları vardır. Tek optotiplerle ölçülen görme keskinliği bir satır testiyle ölçülen görme keskinliğinden birkaç satır daha iyi çıkabilir. Bundan dolayı ölçümlerde kullanılan yöntem her zaman açıkça belirtilmelidir. Bütün ölçmelerde kullanılan test ve uygulanan uzaklık tanımlanırsa iyi olur. O zaman elde edilen görme keskinliği değerleri çocuğun içinde merkezsel görmeyi kullandığı görsel küre hakkında daha iyi fikir verirler. Yakından görme keskinliği, üzerinde uzaktan görme keskinliği tablosunda kullanılan sembollerin tıpkılarının bulunduğu bir yakından görme kartı kullanılarak ölçülür. Çocukta nistagmus olduğu zaman yakından görme keskinliği, uzaktan görme keskinliğinden daha iyi olabilir. Çoğunca yakından görme keskinliği daha kötüdür. Bu durumda yakın düzeltme yollarını araştırmak gerekir. Çocuk okumayı öğrenmeye hazır olduğunda, semboller arasındaki uzaklığın sembol genişliğinin yarısı kadar olduğu bir test ile ölçülmelidir. Tablo 1B. Bu ölçüm çocuğun okuyabileceği en küçük yazının boyutunu yaklaşık olarak gösterir. Bu boyutun çocuğun okulda okuyacağı yazı boyutu olmadığı unutulmamalıdır. Bu yazı boyutu eşiğidir. Okumada eşik boyuttan 3, 4 veya 5 kat daha büyük boyuttaki yazı kullanılması tavsiye edilmektedir. Kısa süreli okumalarda akıcı olarak okunabilen yazı boyutu ile daha uzun süreli çalışmalarda kullanılması en uygun olan yazı boyutu ayrı ayrı saptanmalıdır. Bu da görsel okuma alanının ölçülmesini gerektirir. Görme keskinliği 0,03'ten daha düşük olduğunda ve çocuğun optotip testine karşılık veremediği her durumda okul çağındaki çocukların parmaklık görme keskinliğinin de ölçülmesi iyi olur. Bu ölçüm beyni hasarlı olan çocuklar için özellikle önemlidir. Bu ölçüm sırasında görsel işlevdeki başka değişiklikleri de öğrenebiliriz. Çocuk hareket ettirilen parmaklığı göremeyip de hareket durdurulduğu zaman yerini saptar ve onu tanırsa hareket halinde bulunan öteki nesneleri görmekte de güçlüklerle karşılaşmakta bulunması olasıdır. Kontrast duyarlılığının ölçülmesi birçok üniversite hastanesinde bile az görmenin değerlendirilmesinin bir parçası olarak kabul edilmiyor. Bu ölçüm şimdi o denli ucuz, uygulaması o denli çabuk ve kolay ki onu da rutin değerlendirmenin kapsamına almamak için artık hiçbir neden yoktur. Optotip test tablolarının aydınlatılmamış türleri olduğu gibi arkadan aydınlatılan saydam türleri de vardır. Yüksek kontrastta görme keskinliği tabloları için kullanılan ışıklı kutuların aynısı aydınlatılan saydam optotip test tabloları içinde kullanılır. Düşük kontrastta görme işlevlerinin nasıl yerine getirilmekte olduğu hem görsel iletişimde hem de yönlenmede ve bağımsız hareket etmekte önem taşır. Çocuk optotip testlerine karşılık veremiyorsa düşük kontrast durumunda görmeyi ölçümlemek için saklanan Heidi düşük kontrast resimleri kullanılabilir. Yüzümüzdeki gölgeler %1.5 kontrasta yakındır. Bundan dolayı %2.5 kontrastlı Heidi resmini görebildiği uzaklık onun yüzümüzdeki ifadelerini kadar uzaktan algılayabileceğini belli eder. ana babalara, öğretmenlere ve terapistlere bu uzaklığı uygulamalı olarak göstermelidir. Çünkü kontrast duyarlılığı düşük olan çocuğun bir erişkine baktığında ya sadece bir gölge veya yüz ifadelerinin pek azını gördüğü ya da hiçbir şey görmediği çoğunca bilinmez. Bu sorundan çocuğun arkadaşlarının da haberi olmalıdır. Çünkü çocuklar, hele 12-19 yaş döneminde bulunan çocuklar, yüz ifadelerini ve beden hareketlerini erişkinlerden daha çok kullanırlar. Kontrast duyarlılığı ölçümü bir çocuğun görme keskinliği değerine göre ondan beklenenleri neden yerine getiremediğini ortaya çıkarabilir. 5 sayılı tabloda birkaç yıl önce Estonya'da bulunduğum sırada incelediğim 3 çocuğun kontrast duyarlılığı eğrileri görülmektedir. Çocuk A15 diopter, miyoptu ama normal gören bir çocuk gibi hareket edebiliyor ve oynayabiliyordu. Görme keskinliği 0,3 idi. Kontrast duyarlılığı ise düşük görme keskinliği değerlerine göre normal sayılırdı. Korneyalarda ve retinada yara izleri olan çocuk, B, küçük nesneleri görebilmek için gözünün dibine sokarak, merdivenleri yavaş yavaş inerek tıpkı az gören bir çocuk gibi davranıyordu. Bu çocuğun görme keskinliği 0,3'tü. Kontrast duyarlılığı ise orta derecede düşüktü. Çocuk C psikolojik testlerden iyi sonuç alamamıştı. O kadar ki kendisinin gerizekalı olduğu düşünülüyordu. Onun da görme keskinliği 0,3'tü. Fakat kontrast duyarlılığı o denli düşüktü ki büyük olasılıkla test materyallerinin çoğunu görmemiş olmalıydı. Çevreyle ilgili yaşantılarında ve başkalarıyla iletişimde bilgiden büyük ölçüde yoksun kalmıştı. Örneğimizde 3 çocukla ilgili veriler var. Üçünün de görme keskinliği 0,3. Biri normal görüyor, ikincisi az gören, görme engelli bir çocuk. Üçüncüsü ise görsel bakımdan ağır derecede sakat. Bu örnek, küçük kontrast düzeylerindeki görsel işlevin her zaman ölçülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Görsel alanın ölçülmesi zahmetli, oldukça dikkat isteyen bir test durumudur. Çocuk daha büyük bir yaştaki çocuğa test uygulanmasını gözlemleme fırsatı bulmuş idiyse, Goldman perimetrisi ilk test oturumunda başarıyla uygulanabilir. Görsel alanda gerçekte hiçbir değişiklik olmasa bile, görsel alan büyüklüğü bir ölçümden öteki ölçüme değişir. Bundan ötürü mümkün olduğu takdirde ölçümlerin aynı kişi tarafından, daha da iyisi doktorun kendisi tarafından yapılması önemlidir. Otomatikleştirilmiş perimetri öylesine zor bir testtir ki yalnız büyük yaşlardaki ergen çocuklara başarıyla uygulanabilir. Retinist, pigmentosa gibi bir takım durumlarda otomatikleştirilmiş perimetrinin işlev kaybını abartarak tahmin ettiği görülmektedir. Bu nedenle alınan sonuç parmak perimetrisi ya da ince bir çubuğun ucunda hareket eden küçük hedefler, şeridan topları veya benzeri şeyler kullanılarak konfrontasyon alanlarıyla karşılaştırılmalıdır. Goldman perimetrisi bulamadığımız zaman görsel alanın merkez kısımları D'Amato kampimetresi kullanılarak perferal görsev işlev ise nef perimetresi ile ölçümlenebilir. Bu endüstriyel huni özellikle okul öncesi yaşlardaki çocukları incelemekte kullanışlıdır. Orijinal nef perimetresi İsviçre'den sağlanabilir. Onun katlanabilir türleri henüz yapım aşamasındadır. Nef perimetresindeki uyarıcı küçük, çizgi biçiminde bir ışıktır. Bu istendiği zaman gürültü çıkarmadan huninin yüzeyine getirilebilir. Uyarıcı olarak küçük, yanıp sönen ışıklar kullanarak çoğu kez unuttuğumuz bir görsel işlev olan titrek ışık duyarlılığını ölçebiliriz. Bağımsız hareket algısı yaşamsal önem taşıdığından, öteki perimetrik tekniklerle yapılan ölçümlerde ortaya çıkarılan tüm görsel alan bozuklukları yanıp sönen ışıklı bir hedef kullanılarak ölçülmelidir. Bu ölçüm işleminin kullanımı yeterince kolaylaşıp da çocukların değerlendirilmesinde yararlı olması için teknik bakımdan daha da geliştirilmesi gerekir. Renk görme, retina bozukluklarında çoğu kez normal olmaktan çıkar. Fakat görme bozukluğuna gözün dış kısımlarındaki değişikliklerin yol açtığı durumlarda renk görme normale yakındır. Okul çalışmalarında renkler çok önemli. Ayırt edici bilgi sağlayabileceklerinden dolayı öğretmen öğrencilerinden her birinin renk görme kapasitesini bilmelidir. PV-16 renk görme testi tablo 7. çocukları değerlendirmede kullanılmak ve her yaştaki çocuğun renk görmesini ölçmekte kullanılmak üzere tasarımlanmıştır. Renkli başlıkların yüzeyleri ince bir plastik katmanla kaplanmıştır. Bundan dolayı küçük parmakların bu başlıkları örseleme olasılığı başka testlerde kullanılan munsel kağıdında olduğundan daha azdır. Renkli yüzey geniştir. Bu da başlıklara oyuncağa benzer bir görünüm kazandırmıştır. Başlıkların yüzeyine gri halkalar konularak renk uyarımı standart boyuta indirgenebilir. Bir çift başlık takımı kullanılırsa 2 yaşından başlayarak veya çocuk renk bakımından aynı kavramını öğrenir öğrenmez renk görme bozukluklarını değerlendirmek mümkün olur. Retina bozukluklarının birçoğunda görsel uyum sağlamada değişiklik olur. Gece körlüğünden söz ederiz ama çocuklarda gece körlüğü saydığımız durumların çoğunda gerçek gece körlüğü yoktur. Zayıf görsel uyum, az aydınlıkta gözün görmeye başlaması için geçmesi gereken zamanın normal görenlerde olduğundan daha uzun olması ve veya çocuk çok aydınlık bir odaya girince veya dışarı çıkınca gözlerinin kolayca kamaşması demektir.